Herkese merhaba, ben Erdo Özağ.
Merhaba, ben Enda Yıldız.
Mobility'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Yine haberlerimiz var ama bu hafta artık nostalji bölümüne kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu haftaki konuğumuz, geçen haftaki programımızı izleyenlerin aslında bildiği bir cihaz olacak, Motorola'nın MPX 200'ü. Bu telefonu Ender getirdi. Artık sandıktan mı çıkardın?
Hep Motorola'dan gidiyoruz fark ediyorsan.
Dolaptan mı buldun? Gardırobundan mı çıktı? Nereden çıktı bilmiyorum ama.
Aslında nostaljiye başladığımızda ilk bu telefonla başlamak istiyordum ben. Evde bir süre bulamadım. Ondan sonra başka bir şey ararken şans eseri başka çok alakasız bir kutunun içerisinden çıkınca hemen aldım, böyle gözünde bir yere koydum. Hı hı. Ardından da işte buraya kadar getirdim.
Şimdi MPX 200'e geçmeden önce şunu söyleyelim. Haftaya da kısmet olursa HTC HD2 ile devam edeceğiz. Şu an elimizde tuttuğumuz bir örnek dummy diyebileceğimiz bir cihaz. Çünkü çalışmıyor. Belki çalışabilir.
Aslında cihazda bir bozukluk yoktu. En son bıraktığımda ben pilleriyle oynuyordum.
MPX bayağı oynamışsın. Belli şu anda açılmıyor.
Açık ister istersen şey. Nokia'nın bu BH5 miydi? Bir tane pili vardı daha yüksek kapasiteli. MPX 200 kullananların en büyük sıkıntısı pil sorunuydu. Çünkü pili çabuk bitiyordu.
Zaten pil artık ne olduysa yani kapak bile yekpare olmuş artık. Kapağı bile açmakta zorlanıyor.
İç kısmını değiştirip bu normal MPX 200 kasasının içerisine koymuştum. Ama hani büyük ihtimalle pili değiştirirsek, bir de tabii SD kart bulup işletim sistemini baştan kurmak gerekecek.
Tabii Ender'in içerisinde pil sabitlemek için kullandığı kağıt aparatlarını da gösterelim.
Tabii kağıt sıkıştırmadan.
Kağıt sıkıştırmadan bu telefonlarda uzun süreli kullanımda pili sabit tutmak çok kolay olmuyor. Şimdi HTC HD2'de de yine benzer bir şekilde bir şeyle karşı karşıya kalacağız. O cihaz da çalışmıyor. Yani fiziksel olarak elimizde olacak ama açıp gösteremeyeceğiz. Neyse çok önemli değil aslında. Bu zaten cihazların ömrü doldu. Bizim buradaki amaçlarımız MPX 200'ün vaktinde yarattığı etkiyi göstermek ve bugün gelinen nokta itibariyle hala farklı olan özelliklerini anlatabilmek. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu telefon hakikaten yani Ender getirdiğinde şunu düşündüm. Çalışsa fiziksel olarak görünüm anlamında söylüyorum. Bugün hala kullanabileceğiniz bir cihaz. Çünkü önden bakıldığından hala çok modern görünüyor ve ekranı kapattığınız zaman evet biraz kalın bir cihaz ama ufak tam olarak için avucunuzun içerisine sığıyor. Yani cebine at, git sonra çıkar, aç ekranı, kullan. Ya Motorola'ya hakikaten yazık olmuş. Yani bunu biz şeyleri söyledik ama bu telefonu da görünce de hakikaten şunu düşünüyoruz. 2003 yılında çıkmış bir cihaz, yani 11 yaşında bir telefondan bahsediyoruz. O dönemde Motorola'nın Microsoft ile yaptığı bir işbirliğinin sonucu ortaya çıkan bir cihaz ki hani akıllı telefon devrimini düşündüğümüz zaman son 15 yıla baktığımızda mutlaka ilk ona birkaç tane Motorola cihazı girer ki herhalde ilk girecek cihazla, tarihsel sıra bazında ilk girecek cihazla MPX 200 olur diye düşünüyorum. Çünkü yani çift ekran işte yani bakıldığı zaman biz bugün micro SD'lerden bahsediyoruz ama bu telefonun SD kart slotu var yani bakıldığı zaman.
Takabildiğiniz SD kart zaten 1 GB.
1 GB hani biz 16 GB hafızayı bugün yetersiz buluyoruz. Bu telefonda 16 MB hafıza var ki bunu da yine 8 MB'ı kullanılabilir işletim sisteminden dolayı. İşte 130 MHz'de çalışan bir Texas Instruments işlemcimiz var.
ARM 9, hani ama V9 değil. ARM V4'e denk geliyor. Şu an biz işte ARM V7 64 bitlerde de ARM V8'i konuşuyoruz. Cortex A8'den işte önce A11 var, ARM 11 vardı. Ondan önce ARM 9 vardı Nintendo'nun bir modellerinde. Bu ARM 7, onun da bir öncesi. Zaten
ya mimari anlamda oldukça geriden gelen bir işlemciye sahip ama hiç fark etmez. Sonuçta bu cihaz çıktığı dönemde güzel çalışan bir cihazdı. Üzerinde Windows Mobile işletim sistemi yine atalarından birisi diyebileceğimiz versiyona sahipti. Gerçekten hani şu an bile beni heyecanlandıran bir telefon, onu söylemek istiyorum. Tabii artık tekerlekli tuş kontrolü vesaire o dönemin cihazlarında olan detaylardan bir tanesi. Yine kızılötesi bile var yani bakıldığı zaman. Bugün bazı üst seviye cihazlarda var, bazılarında yok ama o dönemin cihazlarında olan detaylardan bir tanesi. Gerçekten de ilginç bir telefon. Tabii farklı bir nokta var mesela. 2,5 mm kulaklık girişi var.
Onun yani adaptörünü çok aramıştım zamanında. En sonunda Kadıköy'de bir tane dükkanda bulma şansı yakaladım. Bayağı da ucuz. 5 liraya buldum, aldım. İşte yaklaşık 10 santim boyutunda beyaz bir kabloydu. Ondan 3,5'a dönüştürüp böyle kulaklıkta. Bayağı üniversitemin ilk yıllarında ben bunu hani müzik dinlemek için kullanmıştım.
Tabii şunu söylemek istiyorum. Güç butonu zaten yan tarafta. Biraz kasaya gümük bir güç butonu var. Yani tasarım anlamında belki bu göze batan bir hata olarak gösterilebilir ama en arkada kapağın alt kısmında bir Microsoft Windows Powered yazıyor. O dönemde gurur verici bir detaydı ama şu an yani aynı şeylerden bahsedemeyeceğiz gibi görünüyor. Yani Windows Phone tarafı çok hızlı ilerliyor vesaire, ona bir şey diyemeyeceğim ama Windows Mobile'ın bıraktığı yerden Windows Phone'a geçiş noktasındaki geldiği noktayı düşündüğümüzde hani Windows Mobile bayağı bir geride kalmış ama tabii 2003 yılından bahsediyoruz. O dönemde zaten akıllı telefonlarda kullanılabilecek işletim sistemlerine bakıldığı zaman belki Linux'u bir şekilde uyarlayabilirdin ona.
Java'dan devşirme
bir şeyler vardı. Hani Symbian yani herhalde muhtemelen ilk versiyonları artık mühendislerin üzerine çalıştığı yeni doğan platformlardan bir tanesiydi belki de o dönem için söylemek gerekirse ama MPX 200'e dönmek gerekirse gerçekten de Motorola zamanın en güzel cihazlarından birisini yapmış, onu söyleyebiliriz.
söyleyecek çok şey var ama ilk başta şundan başlamak istiyorum. Diğer hani Milestone'da da denemiştik ama bu çok daha eski bir cihaz. Fark etmişsindir sen de. Menteşesi hala çok sağlam.
Ya Motorola zaten mekaniğini evet, yani çok güzel
hakikaten
yapmış.
Hakikaten tasarım anlamında şey. Şu anda açık ve kitle bilmiyorum mikrofondan dolayı çıt çıt açılma sesini duyabiliyor musun?
Şöyle
ama
mikrofonu
hani,
yaklaştırak yiyeyim. Sen ver onu.
Onu geçtim. Ekranı bırakmıyor fark ettiysen. Hani anca artık böyle sonuna kadar sallayınca açılmaya
başlıyor. Onda zaten hangi telefon öyle yapsan öyle aynı sonucu elde edersin.
Hemen kapatınca çıt diye kendisini bırakıyor ve hani...
Şunu bak, şu bir açma hareketi vardı böyle seriden ekranı açabilmek için. Artık sen yapabiliyor musun onu?
Bilmiyorum, ellerimiz tabii kiralık artık şey oluyor. Cepten çıkarıp şöyle.
Yok, tam şu, bu değil. Tam bu
şu
değil.
Şu parmağı şunun altı vurup şey yapıyorsun, açıyorsun ama artık ellerimiz paslanmış.
Yani ben onu yapanları biliyorum etrafında bu telefonu kullanırken. Çok hızlı
ben
bir hareketle.
Ben mesela tespit öyle döndüremezdim. Hep özenirdim böyle yapanları çıkır çıkır döndürürlerdi. Hiç elim o konuda yetenekli değildi.
Bir de tabii Zippo olayı var. Zippo'yla böyle parmakların arasından çak diye çakanlar
kalemle,
vesaire.
Kalemle malemle başlayan işte.
Neyse bir Zippo'yu keselim. Tamam, doğru bir örnek olmayacak belki ama bu telefonun kapağını sonucunu hızlı bir şekilde açıp.
Niye canım öyle diyorsun? Bir adaya düşsen yarımda bir tane olmasını isterim açıkçası.
Sen Survivor çok izliyorsun galiba bugünlerde. Neyse hani telefona dönecek olursak eğer 118 gramlık bir ağırlığı var ama ilginçtir. Hafif bir cihaz gerçekten. Yani dışarıdan bakıp masanın üzerine koyduğun zaman kalın. Biraz hani hantal, ağırmış gibi bir cihaz havası taşıyor ama elinize aldığınız zaman gerçekten hafif. Hani bugün iPhone 5S'nin 112 gram olduğunu düşünürsek eğer aşağı yukarı iPhone 5S ağırlığında bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Hı. Ağırlık anlamına bakıldığı zaman. Bu arada atlamamak da istemiyorum. Bazı diğer detaylara bakalım Ender istersen. Hani kalınlık anlamında evet 27 mm ile hallice kalın bir cihaz. Yani neye denk geliyor bu?
Etli biraz.
İşte yine iPhone 5 ile kıyaslamak gerekirse 7 mm olarak biz onu baz alırsak aşağı yukarı 3 tane iPhone 5 ile kalınlığında bir cihazla karşı karşıyayız.
Yani 2.2 tane de Lumia 920.
920 yapar aynen o açıdan değerlendirdiğimiz zaman. Bunun dışında...
Bunun aslında şöyle bir şey diyeyim. Bir de abisi vardı MPX 220. Onun üzerinde kamera ve Bluetooth da vardı. Mesela bunda ikisi de yok. Kameraya bunu çok enteresandır. SD kart yuvasından bir tane aksesuarla fotoğrafını bulabilirsek şu anda ekrana getiririz zaten. SD karttan taktığım bir kamera modülüyle fotoğraf da çekebiliyordun.
Gerçi o dönemdeki pek çok telefon değil. Sony Ericsson T68'lerde de yanlış hatırlamıyorsam özel bir kamera çekiyorum. Modülü vardı. Alttan takıyordun üzeri istasyonuna ve kamera görüntüsünü kaydedebiliyordun ama tabii ki...
Çektiği fotoğraflara bakıyorum. 0.3 megapiksel CMOS sensörle 160'a 120 fotoğraf çekiyorsun.
Yani bugün yine yanılıyor. Şu akıllı saatin üzerindeki kamerayla bile artık çok başka şeyler yapabiliyorsun ama tabii sene 2003 bunu unutmamak gerekiyor.
160'a 120 8 kare saniye video çekimi.
İyiymiş yine. Hani sabit fokus diyor F2.8. 4.1 fokal açıklığı varmış gibi gibi. Bu arada pile bakalım zaten. Pilde de BA520 standartında lityum iyon 850 mAh bir filimiz varmış. 5 saat konuşma süresi, 80 saat bekleme, 2 saatte de şarj oluyormuş cihazına bakıldığı zaman.
Mini USB'de bayağı hızlı şarj oluyor böyle hatırlıyorum.
Yani gerçekten de beni çok heyecanlandıracağız. Görünce de duygulandım. Güzel bir telefon ve çift ekranı var. Hani durum bildirimi çubuğu falan işlettiğim sebebi yoktu görüyorsun. Ama temel bildirimleri arkadaki ekrandan kapağı açmadan takip edebiliyordunuz. Hani özetleyecek olursak eğer mühendislik harikası telefonlardan bir tanesi. Abi. Motorola mühendisi. Bu telefonu tasarlayan mühendisler şimdi ne yapıyor bilmiyorum ama belki de Apple'da, Samsung'da olabilir. Ve diğer firmalarda çalışmaya devam ediyorlardır. Çünkü yani 2003 yılındaki bu telefon 2003 yılında piyasaya çıktı. Herhalde tasarlama çalışmaları 2000'lerde falan başlamıştı diye düşünüyorum. Gerçekten de güzel telefon olmuş. Keşke çalışsaydı. Çalışan evet. Halini gösterebilseydik ama...
Bir bakalım eBay'i kurcalayalım. Bir pil bulursak belki bir gün...
Ya sen şimdi eBay falan karıştırma. eBay'i kurcalayacaktın da bize iki tane mobil internet cihazı bulacaktın da alacaktın
onlar
da getirecektin
baktım,
de...
Onlar baktım bulamadım.
Baktım bulamadım. buraya aslında sansürlemek gerekiyor. Neyse. Yavaş yavaş haberlerimize geçelim istersen. Geçelim. Şimdi haber tarafında gündemimiz yoğun. Sıcak gelişmeler var. Bunların çok. Başında da Amazon telefonu geliyor. Fire Phone.
Zaten Amazon kendisi Fire. Sıcak.
Ya baktın zannet isimden yola çıkarsak ya yanan bir telefonla karşı karşıya ama umarız yanmaz. Evet. Öyle söyleyelim. Şimdi bu telefon zaten uzun süredir bekleniyordu. Amazon 2-3 yıldır tablet içinde zaten bayağı önemli hamleler attı. Özellikle son Snapdragon 800'lü cihazların öyle fiyatlara satılması ki uygun fiyatlardan bahsediyoruz. Gerçekten de firmayı o tarafta gündeme getirmişti. Zaten Kindle elektronik kitap okuyucularına girmeye gerek yok. Donanım işini Amazon tarafına götüren, yürüten kısımda oldu. Ve telefon. Telefon 2 yıldır bekleniyordu. Hatta şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bu telefonda kullanılan, bu telefona zemin oluşturan bazı teknolojilerin patentini Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos 2008 yılında bizzat kendisi başvurmuş patentini. Yani hani fikir bazında telefonun çalışmaları aslında belki neredeyse 10 yıllık geçmişe sahip. Ama tabii telefon ticarileşmesi artık bugünlere denk geldi. Şimdi telefonun en ilginç tarafı kuşkusuz sahip olduğu kızılötesi kameralar. Ön tarafında 4 tane kamerası var ve bu aslında çevreyi modelleyebilmek ve sizin temel hareketleriniz, kafa hareketlerinize göre örneğin arayüzü ve destekleyen uygulamaların benzer interaktif etkiler yaratabilmesinde güzel bir teknoloji. Farklı bir teknoloji. Yani akıllı telefon kullanırken çok elzem bir teknoloji mi? Değil. Yani, ama farklılaşma noktasında.
Da 3D, buradan bakınca da 3D'yi görmek çok bir şey yarar mı?
Ama fark yani. Fark, bir tabii. Fark koymuşlar ortaya. Yani şu an bazı dünyada bir üreticilerin örnek alması gereken bir telefon olmuş. Çünkü birazdan diğer detaylarına da gireceğiz. Hani telefonun yan yana koyduğunuz zaman diğer telefonlarla diyorsunuz ki en azından böyle bir özelliği var. Ki diğer özellikleri de aslında eksik kalır değil dünyada üreticilerin üstelik cihazlarından. Bunlara ek olarak tasarım berbat.
Ya evet, odun gibi.
O hakikaten odun gibi telefon yapmışlar. Herhalde ilk telefonda biraz mühendislik çalışmışlar diye düşünüyorum.
Hani böyle dummy değil de platform tanıtma cihazları vardı ya, bu Qualcomm'da falan da görmüştür tabletleri var.
Geliştirici cihazları.
Geliştirici cihazları gibi bir şey olmuş biraz.
Zaten geliştiriciler alır gibi görünüyor bu tasarımda ama genel görünüm anlamında yani çok cezbedici bir tasarıma sahip olmadığını söyleyebiliriz. Şık görünen bir cihaz değil en azından. Ama teknik özelliklerin diğer kısımlarına bakıldığı zaman 720p ekranı var. Snapdragon 800'ü kullanmışlar yine. Hani yani bu konfigürasyonla bakıldığı zaman yine eğlence ve oyun odaklı kullanım deneyimleri açısından kullanıcısını oldukça mutlu edebilecek bir cihaz. 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var ve kamerada optik görüntü sabitleme özelliği var. Bu atlanmamış. Lansman esnasında özellikle iPhone 5 ile karşı karşıya getirdiler ve her halükarda bu kameranın iPhone 5 serinin kamerasından daha iyi olduğu söylendi ki zaten Amazon birinci olarak Amerika pazarına hitap eden bir firma ve bu telefonda birinci hedef kitlesi olarak Amerikalı kullanıcıların beğenisine sunulacak ve o tarafta da en güçlü rakip iPhone 5 olduğu için lansman esnasında zaten o vurgunun olması da bekleniyor. Yani bir evet. Rakip olacaksa evet. Muhtemelen zaten iPhone 5 olacaktı diye düşünüyorum ben de.
Aynen, telefon şimdi Amazon niye bu kadar bekledi? Bence cihaz bir süredir ellerindeydi. Teknolojilerini zaten patentini çok önceden almışlar. Tasarım olarak da zaten çok uçuk kaçık bir şeyle çalışmadıkları ortaya çıktı. Donanım zaten ortadaydı. Bence biraz daha yazılım tarafındaki kendi olgunlaşma süreçlerini tamamladıktan sonra bu işe girmeyi istediler. Biliyorsunuz kendi marketleri, kendi işletim sistemleri. Kendi işletim sistemleri demeyeyim de Android'in üzerinde
değiştirme bir özel arayüz.
Bayağı bir geliştirdiler biliyorsun. Yani biz birçok arayüzü konuşuyoruz ama en çok büyük ihtimalle farklılaştıran Amazon'un kendi ekibinin yaptığı çalışmalar. O yüzden bence oturdu. Markette kendi içerisinde güçlendi. Çünkü Amazon, ben zannetmiyorum ki sadece telefonu satıp telefondan kazandığı parayla bu işe ticari açıdan yaklaşsın. Onların gene derdi telefon üzerinden bu interaktif işte kızılötesi kameralarda vesaire bir şeyle kullanıcılara yine içerik satmak.
Hemen orada çok güzel bir noktaya indiğini, zaten telefonun ayırt edici özelliklerinden birisi olarak da kamerasını alıp örneğin bir CD kapağının önüne getirdiğinden itibaren direkt Amazon'da o CD satın alma menüsünün ekrana gelmesi gibi. Yani Amazon şunu yapmış, elinde var olan tüm servisleri aynı yazılım ekosistemi içerisinde birleştirmiş ve bu telefon etrafında kullanıcılara içerik satmaya da çalışacaklar gibi görünüyor. Yani kitap, dergi, CD, film, müzik artık ne aklımıza gelirse ki zaten hepsi Amazon'un elinde olan unsurlar. Dolayısıyla bu konuda da muhtemelen biraz oyun konsolu mantığıyla cihazdan değil de içerikten kazanan mantığı var ama cihaz ucuz değil. Yani Amazon...
Ha, onu diyecektim. Amazon, ben şaşırdım bu fiyatları görünce çünkü tabletleri biliyorsun iyi paraya sattılar yani.
Çok güzel fiyata sattılar.
Çok güzel fiyata sattılar. Buna bakıyorsun şimdi.
Ateş pahası.
Bir bildiğin şey parası yani iPhone parası. Yüksek üst seviye telefon parası.
Rekabet edelim derken fiyat anlamında da rekabet edelim.
Kontratlı fiyat 32 GB için $200, 64 GB için $300.
Ki kontratlı fiyat ki biliyorsun bazı üst seviye cihazları 1 dolar verdikleri bile oluyor kontratla. Evet. Hani bakalım
işte sonrası belli değil kontrat işte her ay kaç para ödeyeceğin işte ekstrası. Olur.
Kontratsız olarak da 650-700 dolarlardan bahsediliyor bu telefon için. Çok. Gerçekten de yani. Çok yüksek fiyatlar. Hani
kötü bir telefon değil ama artık belli açılardan eskimiş olabileceğini söyleyeyim.
Şunu belki söylemek daha doğru olabilir. Bu telefon yine rekabetçi fiyatlı çıksaydı hani Amazon mudur, Kindle mıdır, Orman mıdır bakmazdım belki. Direkt telefon alır çünkü donanım iyi. Ama yani fiyat anlamında şimdi $700 olunca düşünürsün orada.
Bence nasıl böyle öldürücü fiyat olurdu? 32 GB için $250, 64 için $350 isteselerdi. Kontrastsız yani cash. Direkt cihaz alabildiğin.
Tabletlerle bir aynı fiyata çıkarsan düşün yani mantıken bakacağız.
Bayağı güzel bir şey olurdu bence.
$700 gider bir tabletin bir telefonunu alırdın. İki cihazın Amazon marka cihazlar haline gelirdi.
Sonra giderdi çatır çatır alırdın içeriklerini.
Bu arada şöyle bir durum söz konusu. Amazon bu telefonu alacak tüm kullanıcılara sınırsız resimler için, fotoğraflar için bulut tabanlı depolama sunacak ki zaten Amazon aynı zamanda dünyanın en büyük bulut servis sağlayıcılarından bir tanesi. İnanılmaz bir altyapıları ve sunucu çiftlikleri var. Bakalım belki Amazon bu hamlesinden sonra Google tarafı da şimdi IO etkinliği yaklaşıyor. Belki Android'in yeni sürümünü kullanan cihazlarla birlikte Drive'da belki sınırsız bir depolama. Ki zaten üreticilerin bir kısmı Dropbox'ta çalışarak 50 GB'ları vesaire zaten cihazlarla beraber sınırsız veriyorlardı. Amazon'da böyle
bir hamlesi. Yapsan sanki gidip bütün fotoğrafların üstüne dolduracak mısın? Bugün sana deseler ki Google Drive nerede sınırsız. Ne yapacaksın? Herhangi bir şey yapar mısın?
Valla şöyle söyleyeyim. Ben Drive'dan ziyade bana sınırsız hak vereceklerse Gmail tarafına vermeleri daha çok hoşuma gider. Çünkü bazen tembellik yapıyoruz. Gelen basın bültenlerini silmiyoruz ki basın bültenlerinde şöyle söylemek istiyorum. Şimdi firmaların yolladığı basın bültenlerinde ürünlerin hep yüksek çözünürlüklü görselleri oluyor. Her fotoğraf diyelim 7-8 MB, 10 tane oluyor 80 MB bakıldığı zaman. Çabuk geçen bir baktım. Benim kutu dolmuş. 25 GB'ın
tamamı.
Ama senin
zaten şey biraz Gmail çöplüğe dönmüştüm. En son kaç tane açılmamış mail vardı?
Ama onları tabii filtrelediğim için ben...
Ha tamam.
Alakası bir sürü mesaj var. İşte 25 GB dolunca ki orada da
mesaj
sana...
Mesaj sayısını söyle. Konuyu değiştirme.
Okuma mesaj sayısını. Şu an çok az herhalde temizledikten sonra.
Bir ara çünkü 19-20 binleri sen hatırlıyorum Gmail'den.
Öyle bir şeyler vardı ama dediğim gibi onun çoğu saçma sapan işte ha. Fırsat sitelerinden, şehir fırsatlarından, oradan buradan
ben
gelen mesajlar.
Ben onu hep sıkı tuttum. Her geldiğinde öyle saçma sapan şeyleri sildim. Allah'tan o yüzden rahatım şu anda biraz daha.
Şu an ben de rahatım. Bayağı da bir yerim açıldı. Herhalde şu an 9-10 GB'a yakında bir boş alanım var Gmail'de. Buradan okuyucuları da uyaralım. Aradan mail'lerini temizleyin. Çünkü bir yerden sonra Gmail'de şöyle bir şey oluyor. Yeriniz dolduktan sonra yeni mesaj alamadığınız için arada gelen bazı önemli mailleri de kaçırabilirsiniz diyerek konumuza geri dönelim. Firephone ile ilgili olarak 25 Temmuz tarihinde Amerika'da AT&T tarafından kullanıma sunulacakmış. AT&T ile Telco tarafından, operatör tarafından işbirliği yapacaklar. Bakalım nasıl bir etki yaratır. Bunu bekleyip göreceğiz. Ancak fiyat anlamında çok rekabetçi olduğunu söyleyemeyiz. Yani o tarafta kullanıcılar farklı alternatifleri değerlendirmeye alabilirler. Amazon'a devam edelim. Amazon'un az önce söylediğin sen kendi işletim sistemi var dedik Android üzerine. Tamamıyla her detay özelleştirilmiş. Firewall adında bir işletim sistemi. Ve bu işletim sisteminin kendi uygulama mağazası var. Şimdi bu uygulama mağazasını BlackBerry 10 tabanlı cihazlara açacaklarmış. Hani... Yani
BlackBerry zaten kendisi yapacaktı sözde.
Tüm Android cihazlar doğal çalışacaktı vesaire. Hani ne oldu?
Ne oldu? Bir tane yazılım geçiyorlardı. Google Play'e erişecekti cihaz vesaire. Yani yaptılarsa bile haberimiz yok. O yani kadar kötü.
Geçen gün yabancı bir internet sitesinin şeyi var. Toplu telefon değerlendirmesi var. İşte her cihazla ilgili farklı yorumlarda bulunuyorlar. BlackBerry'e gelince diyorlar ki fiziksel klavye ihtiyacınız varsa belki bakabilirsiniz. Yoksa kesinlikle almayın.
O kadar değil mi ya? Tek cümleyle.
Çünkü hani BlackBerry tarafında maalesef işler çok parlak değil. Hani mucizevi bir cihaz yok ortada. BlackBerry 10 tabanlı cihazlara bakıldığı zaman yine fiyatlar çok ucuz değildi. Ucuz alternatifler yapmaya çalıştılar ama...
Yani bu sefer başka tarafta daha iyi ucuz alternatifler çıkıyor.
Ben yazılım zaten gelecek koymuyor ortaya bakıldığı zaman. Çünkü hani ucuz alternatif dediğimiz 400-500 liraysa artık çok güzel Android telefonlar var. Bunlar. O fiyata bulunabilecek. Windows 10 tarafında yine güzel cihazlar var.
Moto G olmuş 629 lira. Bugün bir yorumlarda bir yerde gördüm. Hakikaten o fiyatlar bedava yani.
Bedava değil. 629 lira ama çok güzel bir fiyat olur.
İyi fiyat.
Çok güzel fiyat olur. Moto E'yi ben merak ediyorum. Türkiye'ye karşıdan gelecek. Gelir herhalde diye düşünüyorum ama. Gelirse 629 soyer. 429'a da Moto E'ye girse balkaymak olur yani. Gerçekten güzel olur. Şimdi Amazon'un kendi uygulaması BlackBerry 10 cihazlara geliyormuş. Hani sonucunda uygulama sayısı anlamında BlackBerry 10 cihazlara bir doping etkisi yapar. En azından farklı uygulamaları bulup kurabilirsiniz ama hani sonucuna bakıldığı zaman Amazon'un kendi uygulaması da bir Android Play Store değil, bir Apple'ın App Store'u değil. Hani Windows Phone'a bakıldığı zaman orada da market çok hızlı büyümeye başlamış durumda. BlackBerry 10 sahipleri için güzel bir haber ama mobil dünyanın gidişatını etkileyebilecek de bir gelişme olmadığını söyleyebiliriz.
Ya bir kere en büyük sıkıntı şundan çıkacak. Zaten BlackBerry 10 işletim sistemi şu andaki Google Play uygulamalarını çalıştırmasının en büyük sebebi biliyorsun tuş olmadığı üzerinden, telefon üzerinde tuş olmadığı için onlar hep o gesture dediğimiz hareket tabanlı hareket
uygulamalarda ona uygun değil.
Uygulamalarda ona uygun değil. İşte arada bir ekstra katman çalışacak da sen elini böyle bir şekil yapacaksın. Onu geri algılayacak. Menü algılayacak. Home tuşu algılayacak falan. O iş biraz tırt. Bir de Amazon'un uygulamaları mağazasındaki hani BlackBerry cihaz kullanıcıları ne kadar bir ekstra bir katkı getirsin dedi.
Bir de ne kadar BlackBerry 10 kullanıcısı var acaba? Ha, onu da bakmak lazım. Hani BlackBerry 7 desen.
Bu işte zaten büyük ihtimalle Amazon'dan çok BlackBerry uğraşmıştır hani.
Ya muhtemelen çünkü Amazon'a yani mevcut BlackBerry kullanıcıları evet. Amazon'un ihtiyacı yok o kullanıcı kesimine sayı olarak bakıldığı zaman. Çünkü BlackBerry 10'a bakıldığında mesela Xeon var. Xeon'u biz incelemiştik vakti zamanında ve ne demiştik? Bu fiyatı olmaz demiş mesela. Zaten olmadı da anlaşıldı ki önümüzdeki ay end of life olacağı söyleniyor. Yani önümüzdeki ay itibariyle BlackBerry'nin cihazın üretiminde durduracağı ifade ediliyor. Ondan sonra bir Q10'lar vesaire geldi.
HTC'si bir BlackBerry şu fiyat işini bir çözemedi.
Hakikaten şu fiyat işini çözemedi. HTC tarafında da OneMini 2600 lira gibi bir... Ya 1600 lira.
Hayırlı işler.
Yani 1600 lira ne alıyorsun? Bugün HTC OneMini 7 alıyorsun. Geçen senenin HTC'den bir ergemiz. OneMini 2 kötü telefon mu? Yok çok güzel görünüyor. Yine malzeme kalitesi üst düzey. Standartların üstünde. Şık görünen bir cihaz ama...
629 liralık Moto G ile aynı hızda çalıştıktan sonra...
Aynı platforma sahipler. Yani birinin kamerası belki daha iyidir. Mesela belki ufak detaylardan bahsedebiliriz ama arada 1000 liralık da fark yok yani. Hani onu da söylemek lazım. 1000 liraya ne yapıyorsun? Bir tane daha Moto G alırsın. 400 liraya ne alırsın?
Powerbank alırsın. Tablet alırsın. Üstüne bir de powerbank alırsın. Alırsın tablet.
Bir sürü şey alırsın aslında. Ben daha böyle insan bir şeyler bekliyorum. Hani gider bir yerde yemek yersin.
Kiranı ödersin.
Şaka bakın kiranı ödersin. Faturalarını ödersin. aydınlanıyor dersin. Hı. Artık yeni evlenmiş birisi olarak bu tür dertlerimiz var. Bunların hesabını artık Excel'de açtığın bir dosyayla sürekli yanında uyarı veriyor.
En temiz hepsini otomatik ödemeye koyacaksın benim gibi.
Yok zaten öyle yaptın da senin de bir yerden sonra bir takibini yapman gerekiyor. Yani. Ya evet, bankada otomatik ödeme vesaire ama bankanın elektronik dekontunu da sürekli kontrol etmen gerekiyor.
Tabii onlara bir göz atacaksın.
En sonunda işte Dijitürk aboneliğini başlattık. Bakalım onunla da.
Ya ben hala yayın almadım. 5 aydır evde oturuyorum. Yayın yok evimde.
Ya seninki şimdi biraz genç evi gibi, bekar evi gibi. Benimki biraz daha aile evi gibi sonucunda.
Aile kurdun.
Aile kurduk bakıldığında. Orada bir yayın gerekiyor. Yani açıkçası. Şimdi bakalım şu kampanya geri bana bir Anadolu takımının da Lig TV maçlarını hediye ettiler. Yani 5 büyüklerden birisi olsa keşke.
Niye
Eskişehir Spor aldım ya. Nasıl yapmışım sence?
Sana mı seçtiriyorlar? Hiç haberim yok.
Yok yani, evet, yani oradaki Anadolu takımlarından birini sen seçiyorsun kendin. 5 büyük arasındaki herhangi bir lig takımının bir sene boyunca maçlarını izleyebiliyorsun.
Çok şeyde kaldım şimdi. Kars Spor birinci.
Bir de şey miydi? Bir de HD yayınları ilk yıl ücretsiz veriyorlarmış. Bu 24 ay taahhütte bulunduğun zaman gibi. Bunları tabii artık şey olunca anlıyorsun. Yani ilişkin başlayınca bunları takip eder halde gelebiliyorsun. Gibi bakalım. Hayırlara vesile olur inşallah.
Amin.
Ağzımızın tadı bozulmadan mutlu huzurlu bir şekilde evde. Ki zaten çok fazla televizyon izleyecek vaktin yok ama açtığın zaman bir şey görmek istiyorsun açıkçası. Bu açıdan bakıldığı zaman da böyle bir duruma imza atmış durumdayız diyerek Amazon'un haberine son verelim isterseniz. Amazon tarafında böyle bir gelişme var. Daha doğrusu BlackBerry'nin gelişmesiydi bu. Eğer BlackBerry 10 cihazınız varsa önümüzdeki dönemlerde Amazon'un kendi uygulamalarında bu telefonun üzerinden kullanabileceksiniz. Evet, sıradaki haberimiz Samsung cephesinden Galaxy Note 4'ün artık eli kulağında. Nereden biliyoruz? Her sene IFA fuarında lanse ediyorlardı telefonu. Bu sene de yeni model muhtemelen IFA'da Eylül ayında Almanya'da lanse edilecek gibi görünüyor. Note 4 ile ilgili bir iddia var. Kavisli ekrana sahip olacağı söyleniyor. Çok büyük bir ihtimal vermiyorum ona. Belki çok özel bir versiyonu öyle bir deneyebilirler ama.
Ona Note 4 demezler zaten.
Evet, muhtemelen Galaxy Round 2 gibi bir şey de denebilir ona belki. Note 4 ile ilgili kesin olan bir şey var. Galaxy S5'in LTE versiyonu olduğu gibi muhtemelen QHD ekrana sahip. Super AMOLED ekranla çözümlere sahip. Super AMOLED ekranla karşımıza çıkar. İşlemci tarafında zaten iki iddia var. Birisi Snapdragon 805, birisi ise Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 5433.
Yani şu bilgiler doğruysa Snapdragon'la 805'li olan versiyonu LTE S5'in büyük hali olacak gibi gözüküyor.
Gibi görünüyor.
Bir de yanına kalem işte arayüzdeki ekstra eklenen şeyleri dahil edebiliriz.
Ekran daha büyük.
Öbür tarafta ama Exynos 5433 göreceğiz.
64 bit olur.
64 bit olacakmış. Cortex A53 ve 57 Big Little şeklinde yapacaklar 4-4. Şu andaki çıkan saat bilgisi 1.3 GHz gözüküyor ama
yükselir diye düşünüyorum.
Ya bu çok erken bir silikon örneği ya da o yazılım A53'lerin frekansını ölçmüş.
Ya da işlemciyle ilgili bilgiler yanlış.
Evet ya da ya, biliyorsun bazen yazılımlar eski olunca yeni işlemcilerin frekanslarını, bilgilerini tam doğru okuyamayabiliyor.
Yani, aynen.
Öyle bir durum da olmuş olabilir. Ama bu şekilde gelirse açıkçası kimseyi şaşırtmayacak bir durum olacak. Ekranlar zaten Super AMOLED QHD ekranlar ortaya çıkmaya başladı. Yani hiç şaşırmıyorum. Belleğe 3 bırakırlarsa da bıraksınlar.
63, belki 63 versiyonu daha yüksek bir denemede bulunabilirler.
Belki orada bir 4'e atarlar.
Çünkü zaten Note 3'te 3 GB var. Bakıldığında ki Note ailesinde genelde donanım yükseltmeyi seviyorlar açıkçası bakıldığı zaman.
Olabilir tabi. Ama 3 GB da ciddi bir bellek miktarı zaten.
Android'de ne versen.
Giyiyor sağ olsun.
Obez gibi ne versen tüketiyor açıkçası bakıldığı zaman. Ama şöyle bir durum var. Hani 1.3 GHz olduğunu varsayarsak eğer Snapdragon 805'in de 2.5 GHz'den çalışabildiğini görürsek. Hani arada ciddi bir fark var. Yani neredeyse %100'lere var mı? Şeyden frekans farkından bahsediyoruz ki arada ciddi bir uçurum yaratabilir.
Ben hiç zannetmiyorum ya A57'lerin o frekansı.
Ben minimum 2 GHz veriyorum yine.
Ben de minimum 2 veriyorum çünkü zaten biliyorsun ARM açıklamalarında 2 GHz ve üzerinde çalışacak şekilde tasarlandığını söylemişti 57'nin. Hani 1.3 GHz çok aman aman düşük bir frekans. Hani 1.8, 1.9 olsa yine hani belki ilk örneğinde biraz kıstılar bir şeyler yaptılar pil tüketimi vesaire diyeceğiz ama 1.3 GHz'de de olmaz zannediyorum.
Olmaz. Ya belki en azından şöyle bir şey yapabilirler belki. Hani Cortex A7'ler 2 olur. A53'ler 1.3 olur. Hani orada enerji tasarrufunu sağlayabilmek için vesaire ya ama
8 aynı anda çalıştığında 1.3'e kitler hepsini belki falan.
8'de zaten artık aynı anda çalışsın. Samsung'da o işi bir türlü
beceremedi.
Gerçek dünya koşullarını uyduramadı. Tabii telefonda önemli değişiklikler olacak. Kamera tarafında da yenilik bekliyoruz. Hani orada belki Galaxy S5 gibi izosel sensör kullanan bir kamera da olabilir. Sony'nin yeni nesil sensörüne sahip olacağı da söyleniyor ama kesin olan bir şey var yine 4K konusunda.
Bir şeyler koyarız.
Bir şeyler yani. Koyarlar çünkü Note 3 de 4K çekebiliyordu. Belki bitrate yükselttiler orada. Sonucunda daha hızlı bir işlemci. Biliyorsun bir de yani ARM'ın yeni mimarisinde yüksek çözünürlüklü videoları encode decode edebilmek için video motoruna geliştirildiğini biliyoruz. Snapdragon 805'te de keza öyle güncellemeler var. Kasa tarafında bazı optimizasyonlar olur diye tahmin ediyorum.
İllaki.
Çok incelir mi? Bu görece bir kavram. Hani Samsung tarafı ne yapar bilmiyorum ama İncelse bile çok ciddi farklar olmaz ya, diye tahmin ediyorum.
Bir santim, böyle bir santim falan atma. Zaten notu çok kalın bir telefon
değil. Değil. Zaten büyük telefonu ince yapmak yine görece daha kolay, küçük ekranlı cihazlara nazaran. Ve pil tarafında bir ilerleme olacaktır diye tahmin ediyorum. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman Note 4 yine gerçekten de iddialı bir telefon olur. Zaten bugün Android dünyasındaki en iyi telefonları saydığınızda ben araya mutlaka Note 3 koyarım.
Note 3 koyar tabii. Hakkını
yani ilk çıktığı dönemde bazı yazılımsal sorunlar vardı. Kendi kendini restart ediyordu. Bazılarda şişmeler oluyordu vesaire ama sonra güncellemelerle toparladı. Cihaz kendine geldi diyebiliriz. Bugün hala yeni nesil rakipler işte S5, One M8, Z2 vesaire bunların hepsini yanına koyduğunuz zaman
bir tane Note 3 koyuyorsun yanına.
Evet, bir tane Note 3 koyuyorsun. Sırıtmayan tek evet. Eski jenerasyon, bir önceki jenerasyondan gelen telefon varsa o da Note 3'tür diye tahmin ediyorum herhalde. Heyecanla bekliyoruz. Çıktığı zaman zaten biz çok büyük bir ihtimalle birkaç kişi Almanya'da olacağız IFA fuarında. Oradan gelişmeleri yine bu ekranlardan sizlerle paylaşırız diyerek sıradaki ilginç haberimize geçiyoruz. Belki de haftanın en ilginç
beklenmedik haberi.
Şimdi Nokia'dan bahsediyoruz. Nokia artık Nokia'da yok aslında. Hani yani şöyle akıllı telefon üreticisi olarak Microsoft şirketi Nokia Android cihazlar için bir arayüz çıkardı. Arayüz duyurdu daha doğrusu. Z Launcher adını taşıyan. Nokia'nın kendisi zaten bir Android telefona sahip. Birden fazla Android telefona sahip X ailesi altında ama bu telefonlara bakıldığı zaman hani Windows Phone 8'i modern arayüzünden devşirme bir arayüzmüş gibi bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Fakat yeni arayüz Z Launcher hani bildiğimiz o modern 3. parti arayüzlerde olduğu gibi Android dünyasına renk katabilecek güzellikte bir arayüz olmuş sanki.
Bir kere beklenmedik bir haber oldu. Ona kesinlikle katılıyorum. Bir de Nokia'nın acaba yazılım tarafına BlackBerry gibi daha fazla odaklanıp burada yazılım işine gireceği ipucu da çıkarılabilir mi bilmiyorum ama güzel bir arayüz olmuş. Kullandıkça öğreniyor. Alışkanlıkları tahmin edip onları öğrenip arayüzü ona göre dinamik olarak değiştirebiliyor. Mesela siz telefon açıp Gmail'e çok ulaştığınızda ana ekrandaki kilit ekranda Gmail'i görüyorsun.
Öğrenen bir arayüz.
Öğreniyor ve gerçekten de Nokia'nın dediğine göre kullanıcıları uğraştırmayan, işte uygulama launcher'ın içerisinde ikon aramak zorunda bırakmayan değişik bir şey olmuş.
O çok
kilit ekranında bir şeyler çiziyorsun.
U yazıyorsun mesela. U ile başlayan uygulamaları getiriyor ekranlara vesaire. Tabii videoda göründüğü gibi çalışıyor mu onu bilmiyoruz. Genelde çünkü arayüzler çok kasıyor hani bir yerden sonra. Şişmeye başlıyor. Çünkü işin doğası gibi bir telefon var ve sen o telefona 3. parti firmanın arayüzünü dahil ediyorsun ve her telefonu ideal sonucu vermeyebiliyor. Zaten her telefona testleri yapılamayabiliyor. Evet.
Zaten Nokia'nın da verdiği bilgilerde birkaç tane telefon. Aynen. Bir Nexus 5, bir de üst seviye Galaxy S telefonlar söylenmiş. Artık büyük S4, S5 de demişler. Ama çalışmaması için, yani Nexus 5'te çalışan bu uygulamanın herhangi bir Android cihazda çalışmaması için bence bir sebep yok.
Çok özel bir yazılımsal optimizasyon yoksa eğer.
Veya donanımsal olarak bir şeye ekstradan ihtiyaç duymuyorsa Nexus 5'te çalışan bir yazılımın büyük ihtimalle çalışıyor.
Bir tanesi saf Android, bir tanesi arayüz Android. Şimdi TouchWiz Android'den bahsediyorsun. Yani her uygulama biliyorsun her telefon aynı performans vermiyor. Arayüze kantalık dolayısıyla yavaş çalışan uygulamalar da var.
Sen şimdi Nokia Z Launcher'dan bahsettik. O E yazdım oraya. Erdi'yi arayacağım. Samsung TouchWiz'deki gibi rehberden o E'yi çekmeye çalışırsa hani şişebilir, 2 saat kalabilir, bayılabilir. Ama Nexus 5'te çalışıyorsa bütün telefonlarda, Çinlilerde bile çalışacaktır deyip buradan da Çinlilere atlayalım.
Çinlilere atlayalım ve son haberimize geçelim. Çinlilerin TL isimli firması var. Telefon üreten firmalardan bir tanesi. Bir sürü telefon firması var zaten Çin'e bakıldığı zaman. İrili ufaktı. Çok sayıda firma var. Bunlardan bir tanesi TL. TL'nin şimdi bir telefonu var. Bu telefonun en farklı yanı 5000 mAh pile sahip olması. Hani pil konusunda artık noktayı koymuşlar. Onu söyleyebiliriz.
5 inç telefon, 5000 mAh pil, 8 çekirdekli işlemci. Şaşırmadık tabii ki. Ve 8.9 mm kalınlık.
Tabii işlemci kısmını direkt uzatmanın bir anlamı yok. Şimdi octa-core vesaire hani ne kadar çalışıyor, ne kadar çalışmıyor hala belli değil.
Belli değil. Ortada hani Çin'den o kadar telefon geldiğini gördük. Hala o 8 çekirdekli telefonu kimse getirmedi. Niye getirmedi? Çünkü bir şeyler var demek yani yazılım olarak. Geçen haftaki bölümde de, gerçi bu hafta yayınlandı ama Mediatek bölümünde konuşmuştuk biliyorsun. Kaynak kodları açılacak vesaire. 4.4 birçok cihaza gelecek.
Umarız açılır.
4.4 gelirse bir şey biraz daha optimize edebilirlerse kernel'ı Mediatek tarafında. Ekstra dışarıdan aldıkları destekle de belki çalışır onu bilmiyorum ama güzel bir cihaz olmuş ya. 8.9 mm yani şimdi
zaten,
al kullan.
Zaten bak cihazın pek çok noktasında özelleştirme yapmışlar. Önce şunu söyleyeyim. Şimdi 5000 mAh pil bittiği zaman şöyle bir durum var. Acaba ne kadar sürede şarj olur? Çünkü 5000 mAh'dan bahsediyorsun.
Powerbank şarj etmek.
Hızlı şarj özelliği koymuşlar. Ne kadar sürede şarj edildiği söylenmiyor ama kısa sürede pilin %70-80'inin şarj olabildiği söyleniyor ki.
Bir saatte yapabiliyorsa harika bence.
Harika ama tabii şöyle bir şey var. Hızlı şarj özelliklerinin pilin fiziksel yapısına yaptığı handikapı da düşündüğümüz zaman.
Tabii yiyor.
Yani ömründen yiyor onu söylemek gerekiyor. Evet pil bir ayda bitmez ama hani ideal kullanım süresi örneğin 3 yılsa.
2 senede.
2 senede gider yani o böyle bir durum söz konusu. Çünkü bu aslında işin doğası gereği. Çünkü var olan bir şey çok hızlı bir şeyler yüklemeye çalışıyorsun.
Bir de hızlı şarj nasıl olacak? Ekstra bir tuşa basacağında hızlı şarja geçip daha fazla bir şey yapacak. Mesela
özel bir kablo kullanacak.
Ha veya adaptörde mesela çift USB çıkışı olur. Biri 1 amper verir, biri 2 amper verir. İkiye takarsan hızlı şarj eder falan. Bilmiyorum öyle şeyler mi yaparlar. Ama zamanı olan adam zaten gece takar telefonunu. Sabah da bilmiyorum sabaha kadar 5000 mAh.
Herhalde dolar ya.
Büyük ihtimalle bence de.
Çünkü hani bugün yeni nesil telefonların saat... 3000 mAh'lik cihazla 2 saat 3 saatte dolduğunu düşünürsek eğer. 5000 mAh'de hadi 6 saatte dolsun yani.
Yani evet bir sabahını büyük ihtimalle çıkarır zaten.
Saatte 1000 amper doldurabilsen zaten 5 saatte işi bitirmiş olursun aşağı yukarı.
3 aşağı baş yukarı evet. Bu arada başka cihazları da şey yapabiliyoruz. Huawei Ascend Mate'de gördüğüm Mate 2'de görmüştüm.
O artık olsun ya 5000 mAh var zaten başka cihazlara şarj ediyoruz.
Zaten powerbank taşıyorsun demektir.
Çünkü bu telefonu kullandığın zaman muhtemelen yanında ikinci bir cihazla kullanabilirsin. Genelde Huawei Ascend Mate 2'deki konumlandırma da öyleydi. Hep vurgulanan nokta şu. Cebinde bir iPhone mu var? Sorun değil. Ascend Mate 2'yi de alırsın. Fabet olarak kullanırsın. Ve iPhone'un pili bittiği zaman Ascend Mate 2'nin devasa piline faydalanarak aynı zamanda onu da şarj edersin diye bir mesaj vermişlerdi. Bunda da yine aynı şeyden bahsedebiliriz ama bu telefonun farklı olan noktalardan bir tanesi de şu. Yine 13 megapiksellik kameramız var Sony sensörü. Yani yüksek görüntü kalitesi vaat eden bir kamera var. Ve aynı zamanda NXP firmasının özel bir ses amplifikatörü var. Yani ses konusunda bile hassas davranılmış bir telefonla evet, karşı karşıyayız.
Her şeyle uğraşmışlar. İşte donanımı saydık. 2 GB belleği, 32 GB dahiliye hafızası var bir de arttırabiliyorsan. Güzel telefon olmuş Gorilla Glass 3'ü derken. Hani mevcut teknolojilerin birçoğunun en iyi versiyonlarını kullanmaya çalışmışlar olabildiğince.
Bir ve de 5 megapiksel ön kamerası var. Şaşırdık mı?
Şaşırmadık.
Şaşırmadık tabii için nerede?
Bir de 300 dolar bir civarında fiyat diyorlar ki bence 300 dolar eder yani. Enteresan bir deneyim olabilir.
Ya aslında bu telefonu görünce hep aklıma şu geliyor. Acaba bir gün atlayıp Shenzhen'e mi gitsek Çin'e? Yani ne kadar bu telefon varsa hepsini tek tek satın alacaksın, toplayacaksın. Buraya getirip testini yapacaksın. Bilinen bilinmeyen. Xiaomi'sinden Meizu'suna, işte Oppo'sundan Xiaomi'sine, işte bu TL'sinden var öyle birkaç tane daha firma. Şimdi bakayım aklıma gelebilecek mi? Coolpad'ine kadar mesela hani. Pek çok firma var bakıldığı zaman. Aslında hepsinden birer tane numune toplayacaksın. Şenzi, bir de yol yani yol hikayesi yapacaksın. Shenzhen'e gittik, orada elektronik mağazalarını gezdik. İşte ucuzunu bulduk, pahalısını bulduk gibi. Çünkü çok ilginç cihazlar var.
Hesap makinesiyle pazarlık ettik.
Aynen. Çinlilerle bile. Hangi dilde anlaşacaksın?
Adam alıyor hesap makinesini. 500 yazıyor, sen 400 yazıyorsun. Hayır diyor, bir daha 500.
Tayvan'da da öyle oluyor genelde. Tayvan'dan yola çıkarak söyledim değil mi bunu? Evet, THL ile birlikte son haberimizle birlikte programın sonuna gelmiş olduk. Açıkçası yavaş yavaş yaz dönemine giriyoruz. Hani firmalar biraz daha sessiz ve sakin bir dönem geçirecektir diye tahmin ediyoruz. Eylül ayındaki okula dönüş sezonuna hazırlanabilmek adına. Çünkü genelde satışların arttığı, işte ailelerin çocuklarına dizüstü bilgisayar aldığı ya da biraz daha yaşlı büyük çocuklara yeni akıllı telefonların alındığı bir döneme gireceğiz. Ama mobilite tabii ki
devam edecek.
Sizler olduğunuz sürece ve talep olduğu sürece zaten biz programı çekmeye devam ederiz. Umarız da keyif alıyorsunuz izlerken diyerek İzleyicilerimize vermek istediğin son bir mesajın var mı Ender?
Kendilerine çok iyi baksınlar. Biz buradayız. Haftaya yine görüşeceğiz aynı saatte. Umuyoruz. Aynı saat olmayabilir ama.
Aynı saat olmayabilir. Evet. Saatler genelde değişiklik gösterebiliyor. Ama haftaya yine bu videoyu izlediğiniz gün itibariyle karşınızda olacağız. Lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi videonun altında.
Tutuyorum kendimi.
Ender abi yapmış hemen çok hızlı geçiyorum. Videomuzun altında forum bölümümüzde yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Aynı zamanda sosyal medyada Twitter'da bana @fixeliye de Ender'e de Ender konuşamayacak şimdi. @enderyeledez adresine ulaşabilirsiniz. Bizden şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Biraz hızlı oldu ama affedin.